Radio Beşiktaş. Kent gündemi, iş dünyası, yerel yönetimler, magazin, aktualite, stüdyo konukları, canlı yayınlar, Radyo Beşiktaş'ta.
Gazete, radyo, TV, Beşiktaş.com.tr.
Evet, kısa bir ara verdik. Sevgili Eren Erdem'i uğurladık. O arada Dursun Bey geldi. Dursun Çiçek, CHP İstanbul Milletvekili aramızda. Ben Neşe Berber. Yine sizinle birlikteyiz. Biz aslında farklı konuk olsa da kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi bir şey oluyor aslında. Hoş geldiniz Dursun
Sağ
Bey.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Görüşmeyle nasılsınız?
Bir koşuşturma devam ediyor ama tatlı bir koşuşturma. İnşallah semeresini 1 Kasım'da alacağız.
Evet, direkt.
Bütün yorgunluklar geride kalacak.
Evet, Dursun Bey'e nasılsınız dedik mi direkt 1 Kasım'a endeksle konuşuyor.
Beşiktaş'ta tutuyoruz. Dün güzel bir puan aldı.
Şimdi biz biraz önce, hemen şöyle bir araya gireyim. Biraz evvel Eren Erdem'le biraz böyle spordan, müzikten falan, sinemadan, geçmişinden falan girdik. Çok değişik, biraz nostaljik bir program oldu aslında. Özel bir program oldu. O yüzden aynı modda, ben o modda kaldım. Sizle de öyle girmek istiyorum birazcık. Beşiktaş, evet, biz biraz önce kutladık. Siz de bir şeyler tabii söylemek istiyorsunuz, farkındayım.
Evet, evet. Tabii spor çok önemli. Başarı milletimizin ihtiyacı var. Çünkü çok karanlık haberlerle uyanıyoruz, yaşıyoruz. İyi haberler duymak istiyor milletimiz. O nedenle Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin başarılarını kutluyoruz. Bayrampaşa'dan geliyorum.
Orada ne vardı?
Standlarda vatandaşlarımıza kucaklaştık. Destek istedik. 7 Haziran'a göre çok daha büyük destek var, onu hissediyoruz. Hem sporda hem de siyasette Türkiye karanlıkları geride bırakacak inşallah. Çok daha büyük başarılara imza atacağız. Umutlarımız artacak.
Diyorsunuz.
Evet, terör bitecek. Barış gelecek ülkemize. Herkes bunu istiyor.
Ne kadar güzel dilekler bunlar. Ne kadar güzel umutlar. Bütün siyasetin aslında olması gerektiği şeyler. Bu arada ben kendi sesimi duyamıyorum. Bir problem yok değil mi? Onu da bu arada söyleyeyim teknikteki arkadaşlarıma. Tabii ki gönül istiyor ki her şey gerçekten barış, sulh içinde olsun. Bizim insanımız, Türk insanı her şeye, bu arada sesimizde bir sorun yokmuş, teşekkürler arkadaşlar. Her şeye en iyisine layık aslında baktığında, değil mi Dursun Bey? Siz son zamanlarda Ergenekon davasıyla çok gündeme geldiniz. Son haftalarda özellikle bütün kanallar, bütün medya size bağlandı. Neler oldu? Son bu dava sonuçlandı. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi sonuçlanan dava Balyoz'du. Balyoz'da bütün silah arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız beraat ettiler. Karşı tazminat davaları başladı, süreci başladı. Ayrıca bu kumpası kuranlarla ilgili hukuki mücadele başladı. İddianameler kabul edildi. Ergenekon Yargıtay safhasında. Yargıtay'da savunma yapıyoruz. Ve esastan bir bozma bekliyoruz. Dolayısıyla yine ikinci bölgeye gelecek. Çağlayan'da yeniden yargılanmayla masumiyetimizi tekrar geri alacağız. Ve milletçe bu kumpası kuranlardan hesap soracağız. Çok önemli bir nokta var yani bu dinleyicilerimizle paylaştığımız, özellikle eski Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'un savunmasında çok önemli noktaları vardı. Yani kendi ordusuna, milli ordusuna dış güçlerin maşası olup tuzak kuranlar, bu milletin unsuru, bu milletin ferdi olamaz. Yani bunu millet iyi görüyor. İnşallah hesabını da birlikte soracağız. Bu karanlıkları bir daha yaşamayacağız. 2005-2006'dan sonra yaşadığımız karanlıkları. Herkes bundan ders alacak. Kimse kandırılmayacak öyle kolayca. Aldatılmayacak. Zaten millet kandırılmayan, aldatılmayan insanları, barış isteyen, Atatürk'ü gönülden seven insanları yönetime getirecek. Buna inanıyoruz. Zaten umutlarımız da buradan kaynaklanıyor. Beşiktaş da bu işin kalbi, merkezi. Her taraf Beşiktaş gibi aydınlık olacak. Beşiktaş gibi.
Ne güzel sözler bunlar.
Siyasi irade koyacak.
Şu anda bu anı ölümsüzleştiriyorum. Siz gülümsüyorsunuz. Çünkü biraz evvel Eren dedi ki Dursun Çiçeği yayında güldürebilen kimse yok. Sen bunu yaparsan tarihe geçmiş olursun dedi. Ben de fotoğrafladım. Tabii, bunu Eren'e göstereceğim.
Evet, mesleki de olsa herhalde bir ciddi algımız var asker olmamız nedeniyle ama gülmesini de eğlenmesini de biliyoruz. Özellikle de karşımızda ismi Neşe olan bir hanım varsa.
Oo, çok teşekkür ediyorum.
İnşallah milletimizin yüzü de 2 Kasım'dan itibaren gülecek. Bu karanlıklar, adaletsizlikler, hukuksuzluklar, kumpaslar, rüşvet, yolsuzluk hepsi geride kalacak.
Büyük bir değişim geliyor mu diyorsunuz yani?
Milletimiz açık, şeffaf, her şeyin hesap verilebilir olduğunu, meclisin 24 saat yayınlarının izlenebildiği bir Türkiye'ye doğru gidiyor. Ve bu yargılamaları da biliyorsunuz televizyon yayınlarına kapattılar. Bir yasa değişikliğiyle bunu da açalım. Çünkü hakim savcılar millet adına yargılama yapıyor. Millet adına yargılama yapılıyorsa niye milletten gizliyoruz? Kayıt yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyordu bu kumpas mahkemeleri. Çünkü suç işlediklerini biliyorlardı. Millet izlesin, isteyen gelsin, canlı izlesin, isteyen televizyondan izlesin. Millet adına hakimler yetkiyi nasıl kullandıklarını görsünler. Türkiye bu süreçten ders aldı. Milletimiz de olup biteni izledi. Dolayısıyla 1 Kasım'da çok kuvvetli bir irade ortaya koyacaktır.
Ya bundan sonra özellikle yargıda Ergenekon gibi bir dava ya da öyle bir proje diyeyim biraz da. Öyle bir şey olması Türkiye'de bir daha olasılığı olabilir mi? Yani
işte bu çok önemli. Yani
evet.
Çok önemli. Şimdi biz
yani baktığında değil mi? Kaç senedir?
Nesil olarak hapislerde eziyet gördük, manevi işkence gördük. İşte İrem Çiçekler, evlatlarımız aydınlık, hukuk ve adalet olan bir ülkede yaşasın diye. Bunu kuranlardan, kurgulayanlardan, azmettirenlerden, yol veren siyasetçilerden milletçe hesap sormamız lazım ki bir daha bunu kimse düşünmesin, bu suçu işlemesin.
Yani cesaret edemesin.
Cesaret edemesin. Zaten cezanın iki temel maksadı vardır. Bir eğitimdir, bir de tekrar aynı suç işlenmesindir. Dolayısıyla ikisi eğitim sürecini millet yaşayarak gördü, siyaset de yaşayarak gördü. Bir daha işlenmemesi için de bu suç işleyenlerin yargılanıp hak ettikleri cezayı alması temel amaçlarımızdan biri olacaktır.
Değil mi? Peki şu anda yeni bir seçim sürecindesiniz. CHP hazırlık yapıyor. Yeniden seçimlere giriyor ve 1 Kasım günü için hazırlık yapıyorsunuz. Siz de çalışıyorsunuz. Yine meydanlardasınız. Yine insanların içindesiniz.
Kahvelerdeyiz, meydanlardayız. Tabii bir yaz döneminden çıktık.
Evet, o ara yapmadınız zaten biliyorum.
Evet.
Ama baktığında öyle çok seçim havası var mı?
Zaten bu 7 Haziran'ın ikinci turu gibi gözüküyor. Biliyorsunuz 7 Haziran'da milletin iradesini en güzel okuyan parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu ve ortaklık koalisyon için masaya oturdu. Çözüm odaklı, güçlü bir hükümet için bütün özverilerde bulundu. Ancak mevcut iktidar ve saray yeni bir seçime karar verdikleri için 45 gün oyalayarak Türkiye'yi bir seçime zorladılar. Bunu millet de görüyor, biz de görüyoruz. Bunu bildiğimiz için de masayı devirmedik. Hükümet görüşmelerini asla terk etmedik. Çünkü onu da bize fatura etmek istiyorlardı. Ama onlara bu kozu vermedik. Hepsini, yaşananları millet görüyor, izliyor. Dolayısıyla millet iradesine saygısızlık yapanları yine millet cezalandıracak 1 Kasım'da verdiği oyla.
1 Kasım'da gerçekten CHP nasıl bir oy oranıyla ortaya çıkacak dersiniz? Yani düşünceniz ne ya da yaptırdığınız araştırmalar, parti içindeki öngörünüz, aldığınız izlenimler neler?
Tabii 7 Haziran'dan farklı bir hava var.
Hı hı.
Yani özellikle bu,
evet, o çok önemli. Onu
7
sormak.
Haziran'da iradeye saygı göstermeyenlere karşı bir tepki var, bir öfke var. Dolayısıyla bu öfkenin sandıkta patlayacağını ve beklenenlerin üstünde, anketlerin üstünde CHP'ye bir
oran olarak bir şey söyleyebilir misiniz bununla ilgili?
Tabii bizim esas amacımız, yani sarayın vermediği başbakanlığı milletten istiyoruz biz. Yani birinci parti olmak, bunun için mücadele ediyoruz. İşte bu sessizlik, bu öfke, 7 Haziran'da iradeyi tanımayanlara karşı olan bu kızgınlık bizim ümitlerimizi artırıyor. Ve millet sarayın vermediği başbakanlığı CHP'ye 1 Kasım'da verecektir diye düşünüyoruz. Yani birinci parti olmak amacımız, o amaç için sokaklardayız, ilçelerdeyiz, kafelerdeyiz, vatandaşla kucaklaşıyoruz. İyi tepkiler alıyoruz. Yani süreci zaten anlatıyoruz. Onlar da anladıklarını mimikleriyle, gülerek, sevgilerle bizi kucaklayarak gösteriyorlar.
Size özellikle baktığımızda ikinci bölgedesiniz. İkinci bölgenin her yerine gidiyorsunuz. Farklı bir ilgi var size. Bunun nedeni ne olabilir?
Şimdi ikinci bölge Türkiye'nin eğitim seviyesi, gelir seviyesi en yüksek bölge. Ve Beşiktaş kumpas davalarının kurgulandığı, Zekeriya Özler'in meşhur olduğu bir bölge. Tabii aydınların da yoğun olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu davaları, kumpas sürecini birlikte izlediler. Silivri'ye gelip bize destek verdiler. Biber gazı yediler. O tarlalarda işkence gördüler bizimle beraber. Dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu durumu iyi gören, okuyan bir seçmen kitlesine sahip. O nedenle ikinci bölgedeki oy oranları neredeyse Türkiye'nin genelindeki oy oranlarını yansıtıyor. Yani Türkiye'nin bir özeti.
Baktığımızda sizin şimdi daha önce 7 Haziran'dan önce bir seçim hazırlığınız vardı. Şimdi bu 1 Kasım için yapacağınız seçim ya da yaptığınız seçim hazırlığında farklı denemediğiniz, denenmemiş bir şeyi yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Farklı bir şey yapıyor musunuz?
Evet. Mesela çok hoşuma gidiyor. İlk defa oy kullanacak gençlerimizi evlerine gidip onların ismi yazan bir kupayla
öyle mi?
Diyeyle ziyaret ediyoruz. Mutlaka sandığa gitmesini öneriyoruz. Tabii bu arada da ailesi, mahallesi bu ziyareti akşam 8'den sonra iş çıkışı ilgiyle karşılıyor. Geçen Sarıyer'de bir eve gittiğimizde bizi iki tane kangal köpek karşıladı.
Nasıl?
Çok, onlar da yumuşak sevgiyle karşıladılar. Hatta ev sahibi dedi ki ya komutanım, kangallar kimse içeri sokmaz, herkese saldırırdı. Size bir hav diye bir
demediler
tepki bile göstermediler. Demek ki bunlar da sizin mağduriyetinizi anladılar. Sizin haksızlığa maruz kaldığınızı anladılar ve size tepki göstermediler. Onlar da sizi sevgiyle karşıladı. Sonuçta bu milletin bir iradesi var. Bu milletin izlemleri var, duyguları var. Her şeyi görüyor. O açıdan milletimizin sağduyusuna, milletimizin vicdanına güveniyoruz. Seçmenin vicdanına güveniyoruz. Bu olup bitenleri izleyen halkımızın doğru yönde irade koyacağına kesinlikle inanıyoruz. Her zaman da milli iradeye saygılıyız. Yoksa işte biz illa iktidar olalım, birinci parti olalım diye millete seçimlere baskı yapan bir iradeyi de asla kabul etmiyoruz.
Şimdi biraz önce Eren'le konuşurken şeyi özellikle söyledi. Yani bizim işte liderimiz çok dürüst bir lider ve ben onun yolunda, onunla kendimi yakın hissediyorum. O yüzden halkın yanında olmak için siyasetin içindeyim. Yani bir hani çıkar amaçlı siyasetin içinde değilim dedi. Şimdi size de baktığınızda siz asker bir kökenli biri olarak birden siyasette buldunuz kendinizi. Daha önceki programlarda da gerçi konuşmuştuk. Yani dinleyenler biliyorlar nasıl geçtiğinizi. Ama bir taraftan da böyle küçük de olsa eleştiriler de geldi size. Bazı kişiler özellikle CHP'nin içinden mesela sizinle ilgili bu yaşadığınız Ergenekon olayındaki olayın, yani hapiste kalmanızın bunu avantaja çevirdiğinizi ve kolaylıkla CHP'nin bir milletvekili olduğunuzu, aslında size bir şekilde destek olundu, bunun sizi kaldırdığını söylüyorlar. Evet. Yani buna katılıyor musunuz gerçekten? Böyle bir şey var mı? Yani sizin aslında siyasette olmamanız gerektiği ile alakalı evet. konuşuldu. Konuşuluyor. İddialar var. Ben de bir gazeteci evet, olarak doğru, soruyorum doğru. size.
Güzel bir soru.
Evet.
Güzel bir soru. Tabii siyaset millete hizmet aracı.
Evet.
Yoksa siyaset bir meslek değil. Siyaset bir geçim kaynağı olan bir iş alanı değil. Hı hı. O nedenle diyoruz siyasi veya seçimle gelen kadrolar iki dönem olsun. Hı hı. Yenileri gelsin, değişim olsun. İki dönemden fazla aday olmayı kaldıralım, yasal düzenleme yapalım. Hatta bütün siyasi partileri ön seçime zorlayacak yasal düzenlemeler yapalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlara, üyelerine soruyor. Vekiliniz kim olsun? Hı hı. Diğer partiler bunu sormuyorlar. Çünkü onlarda demokrasi anlayışı yok, hürriyet anlayışı yok. Yani benim vekilimin kim olacağına partinin genel başkanı niye karar versin?
Değil mi?
Böyle demokrasi mi olur? Yani parti içi demokrasi olmadan zaten siyasette, ülkede demokrasi olmaz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi bu konularda hep ilkleri yapıyor. İlkleri yapmaya da devam edecek. Tabii temel konu bunu diğer partilere de yasalara zorunlu hale getirmemiz lazım. Bir konu daha var tabii. Bu mücadelede İrem Çiçekler, Deniz Çiçekler, yani ailece ve Mustafa Kemal askerlerin tümü, dava arkadaşlarımıza verdiğimiz onurlu mücadele, dik duruş, ülkenin götürmek istediği karanlıkları millete göstermeyendeki irademiz, binlerin Silivri'ye akışı, yani şöyle bir geriye doğru 5-6 sene baktığımızda Türkiye çok karanlık bir tünelden çıktı ve ileriye yönelik iyi bir tecrübe kazandı. Bu hataları yapmamak üzere de bu tecrübelerini siyasi hayatında kullanma iradesini ortaya koydu. Ben 12 ilçede hemen hemen tamamında ikinci, üçüncü oldum. Yani bazı arkadaşlarım da mesela ön seçime girmiş. Bir ilçede birinci, öbür ilçede hiç yok.
Evet.
Biz bütün ilçelerde vardık. Bütün ilçelerde sevgi, saygı gördük. Dolayısıyla bunun temel nedeni bir, bu mücadele dik duruşumuz, masum oluşumuz. İkincisi Atatürkçülüğümüzden, Cumhuriyete ve demokrasiye bağlı olduğumuzdan hiç kimsenin şüphe duymaması. Zaten bu soruyu soranlar da bizim durumumuzdan emin olsalardı bütün ilçelerde biz birinci olurduk. Tanıdıktan sonra da gerçekten bu anlayış değişti. Çünkü askerlere karşı bir peşin hüküm var. Aslında askerler eğitim sistemi itibariyle çok iyi yetişiyorlar. Askeri liseden başlayarak işte üst rütbelere kadar sürekli meslekçi eğitimdeler. Dünyayı tanıyorlar. NATO'da olduğu için Avrupa'yla aynı masada görev yapıyorlar. Öyle baktığımızda değişimin, çağdaşlaşmasının Türkiye'deki temel unsurlarından biri.
Bunlar gücü, artılarınız
tabii, bu aslında. Gücü de siyasette değerlendirmek lazım. Siyaset meslek değilse nasıl hakimler, avukatlar, doktorlar siyasette etkin oluyorsa, iyi yetişmiş, strateji bilen, uluslararası ilişkilerde anlayan askerlerin de tabii elbisesini çıkararak, emekli olarak veya meslekten ayrılarak siyasette yer alması Türkiye'nin en önemli kazancı olacaktır. Demokratik olan herkes buna saygı duymalıdır diye düşünüyorum. Çünkü her mesleğin siyasette millete hizmet etme hakkı vardır.
Evet, şimdi tabii askerlik başka bir şey olduğu için insanların ilk etapta belki algı olarak ters gelmiş olabilir. Bir de sanıyorum biraz da insanlarda şey de var, yani böyle kötü kalplilik de var. Yani çok çabuk insan karşısındakini hemen ön yargıyla hareket ediyor toplum. Bizim toplumumuzda biraz var bu. Daha tanımadan karşındaki kişiyi hemen kendi yargılarıyla, hemen ön yargısıyla yargılıyor, bir yere yerleştiriyorlar. Değil mi? Böyle evet, bir şey var.
Bazı kesimler bu konuda çelişkide yaşıyor. Şimdi asker bir lider istiyor mesela, sert, işte Cumhurbaşkanı gibi evet. son sözü söyleyen, hiç kimseye tanışmayan, her şeyi bilen. Bazen de bizi görünce böyle her şeye açık, tartışmaya açık, iknaya açık, alternatifler açık birini görünce, ya bir hata var, askersiniz, daha
sert olmanız
lazım işte. Evet. Sözünü kesen, insanlara söz hakkı tanımayan bir kişilik. Tabii askeri öyle, ortamdan öyle, bir beklenti var. Özellikle bu erkeklerde var tabii. Kadınlarımız askerlik yapmadığı için bunda bir sıkıntımız yok. Yani bu süreçlerde de Cumhuriyet kadınlarından daha büyük destek gördük yani erkeklere göre. Ve ilginçtir de paylaşıyorum. Bu kumpas sürecinde görev alan hakim savcıların yani örgüt üyesi hakim savcıların hiçbiri kadın değil. Yani %99 bir tane kadın var benim bildiğim. O da Yargıtay'da. Diğerlerin hepsi erkek. Yani dolayısıyla erkeklerin vicdan muhasebesi yapması daha zor.
Zor mu?
Daha zor yani.
Daha mı?
Çünkü onlar diyorlar ki biz askerlik yaptık. İşte komutanlar çok güçlüdür. Suç işlemeseler içeri atılmazdı. Öyle değil. İşte çıktı. Demek ki bir
i̇şte karşıda dava, evet, dava sonuçlandı. Sonuçlandı.
Beraat çıktı. Bir sürü masum insana yıllarca işkence edileceği ortaya çıktı. Hı hı. Ama kadınlarımız böyle peşin hükümle yaklaşmadıkları için olayları daha çabuk okudular ve bu eylemlerde bize verilen desteklerde Cumhuriyet kadınları daha ön planda bizimle beraber aydınlık için, hukuk için mücadele ettiler. Tabi bunda İrem Çiçek'in de işte avukatımız olarak gençlere model olan İrem Çiçek'in de büyük katkısı oldu. Televizyonlara çıktı, davamızı anlattı. Tabi İrem Çiçek gibi bir sürü kız avukatlarımız, aileler var diye biz de platformu, şimdi kumpasları da kurduk. Her ortamda bunu mücadeleyi örgütlü mücadeleye taşıdık.
Kadınlar daha duygularıyla hareket ederler. Ben de açıkçası bir kadın olarak hani şuna çok önem veriyorum. Kadınların duygularıyla hareket etmesi, daha doğrusu insan olmanın birinci nedeni, yolu daha doğrusu. İnsansak hepimiz duygularımızla bence hareket etmeliyiz. Evet. Ve doğru kararları da öyle verdiğimizi düşünüyorum aslında.
Katılıyorum.
Bu çok önemli bir nokta.
Burada tabii kadınlar ve gençlerin bizde kota var biliyorsunuz. Kadınlar kotası var, gençler kotası var. Bunu daha ileri boyuta taşımamız lazım. Seçmen oranında seçmen oranında yani %33. %3'te 1 gençlerden.
Hedefleriniz var ama bilmiyorum uygulanıyor mu yeni.
Yok, partide her ortamda gündeme getiriyoruz. İşte geçen genel başkanımız dedi ki %10 gençlerin kotası düşük. Bunu kurultayla artıralım dedi. Kadınlar için de biz de destekliyoruz ve her ortamda bunun mücadelesini veriyoruz. Ve ön seçimi de gençleri ve kadınları ayrı sıralayıp işte fermuar sistemini gençlerin birincisi, kadınların birincisi bizden birinci, ikincileri arkasından, üçüncüler arkasından olacak şekilde eşit.
Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir röportaj yapmak çok istiyorum. Denk getirebilirsek.
Yoğunluğu
var şu an çünkü. Ona da çok sormak istiyorum bu soruyu ama görüntüde bir gençlerle mesela selfiler çekiliyor. Gençlerle ekranda görüntüler.
Seçim beyannamesini gençlere atfettik. Yani.
Bunlar yapılıyor. Yani görüntümüzde var. Ama ve lakin gerçekten tam uygulanıyor mu? O süreç nasıl yürüyor onu bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz.
Tabii, yani sokaklardayız.
Hani görüntüde kalıyor mu yoksa gerçekten işte de var mı bu?
Şöyle bir sıkıntı var. Tabii bu gençlerin ön plana seçilemediği, ön plana aday olamadığı bir sistem. Ne kadar gençlere öncelik verseniz de sonuçta kadık kalıyor, eksik kalıyor. Dolayısıyla burada temel sorun gençleri ayrı sıralayıp onları ön sıralarda parti yönetiminde, milletvekilliğinde, yerel yönetimlerde onlara öncelik vermek lazım.
Evet.
Diğer bir konuda tabii gençlerin eğitim ve iş gibi bir sıkıntılar var bizlere göre. Onlara daha çok zaman ayırması lazım. Böyle bir açmazlar var. Onun için onlara pozitif ayrımcılık yapmamız lazım bu konuda. Aynı kadınlara yaptığımız gibi kadınların ev işleri var, çocukların işleri var. Yani bizler kadar siyasi arenada harcayacak zamanları yok. O nedenle bir pozitif ayrımcılığı dünyada kabul ediyor, Birleşmiş Milletler de kabul ediyor. Gençlere de aynı şeyi göstermemiz lazım. Eğer bunu yaparsak gençler siyasete de girecek, bu ülkeyi yönetmeye de aday olacak. Kadınlarımızla birlikte değişimin merkezi olacaklar.
Nasıl bir ülke olur? Kadınlar ve gençler daha çok olursa mecliste, daha çok söz hakkı olursa bu ülke nasıl bir ülke olur?
Şimdi Beşiktaş'ı bir düşünelim. Beşiktaş'ta konuşuyoruz.
Ay sevgiler Beşiktaş'a.
Belediye başkanımız bir tane genç. Bir genç kızımız 25 yaşında. Onun yardımcıları da bir tane işte benim gibi mesela emekli bir albay. Bir de sizin gibi bir medya da çalışan bir kadınımız. Beşiktaş'ı yönetiyoruz. Başkanımız da 25 yaşında genç bir kızımız. Buradan yanlış karar çıkar mı?
Muhteşem
üçümüz
çıkar.
Üçümüz beraber.
Ay harika çok, olur yani, herhalde.
Beşiktaş'ı çok güzel yönetiriz. Ne çevre sorunu olur, ne gençlik sorunu olur, ne de bir tartışma, kavga ortamı olur. Yani aslında demokrasi bu. Böyle bir yönetim arzulamamız lazım. İşte gençleri de ancak siyasetin unsuru, değişim unsuru bu şekilde yapabiliriz.
Bu bir teklif mi yoksa Dursun Bey bana? Bu
teklif, vallahi teklif.
Yani teşekkür ederim, sensiz atılıyorum.
Tabii HDP'nin böyle bir yani eş başkanlığı var, takdir ediyorum onu.
Ne
yani
mi?
Kadınla erkeklerin yan yana durduğu bir başkanlık sistemi var. Bunu tabii üçlü başkanlık olarak, üçlü yönetim olarak yani gençler, kadınlar ve bizleri her ortamda görmemiz lazım. Birlikte karar almamız lazım ki hata oranları çok daha düşük olsun.
Ben bakıyorum böyle şimdi seçim meydanlarında işte bütün partilerin şeyleri var, standları var. Çok hoşuma gidiyor. İşte AK Parti, CHP, işte MHP yan hepsi yan yana. Gayet
demokrasi
böyle
bayramı.
Aynen yani orada broşürünü dağıtıyor ama şu dikkatimi çekiyor. Hepsinde çoğunlukta kadın var. Evet. Yani ama en çok da CHP'de var galiba kadın. Evet, biraz görüntü olarak. Mesela AK Parti'de daha çok erkekler duruyor. Evet. Orada o dikkatimi çekiyor. Ama MHP'de biraz daha karışık. Kadın erkek eşit ama CHP'nin gençler ve kadınlar daha ağırlıkta. Bunu görüyorum mesela. Bu farklı bir yani bu da partinin biraz olmak istediği
dünya
durumunu
bakışı,
gösteriyor.
Dünya bakışı yani. Evet. Dünyaya bakış açısı, demokrasiye bakış açısı. Tabii bu seçime giderken yani temel sorunumuz terör.
Evet.
Temel sorunumuz Suriye. Bunların kaynağında da 13 yıllık yanlış yönetim anlayışı var. Teröre yanlış yaklaşım var. Hiçbir grup, hiçbir etnik veya dini temelde bir araya gelmiş insan topluluğu terörü bir siyasi araç olarak, mücadele aracı olarak kullanmamalı. Terörü kesinlikle reddetmeli. Zaten bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi tek biliyorsunuz. İktidar Partisi'nin arkasında IŞİD gibi bir kambur var. HDP'nin arkasında PKK gibi bir kambur var. Bu kamburlardan kurtulmadığı sürece CHP gibi sağduyulu, bilimsel ve çağdaş değerleri savunan bir parti olamazlar. Demokrasiyi kendi partilerine yaygınlaştıramazlar. Bu sabahda bir yaşadığım örneği dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir gün Ankara'dan gelirken iki tane vatandaşımız yaklaştılar. Geçmiş olsun dediler. Tanıdılar bizi tabii dava süreçlerinden dolayı.
Sizi tanımayan mı var? Bütün
sonra
Türkiye.
Uçağa bindik. Yan yana oturduk. Dedim hayırdır Ankara'dan Ankara'ya niye gelmişsiniz? Dediler ki biz HDP'ye milletvekili adaylığı için başvurduk. İyi hayırlı olsun dedim. Yani sizde nasıl oluyor? Biz ön seçime girdik. İşte ikinci olduk ön seçimde, ikinci bölgede. Dediler ki komutanım biz başvuruyoruz. Bu listeler önce Kandil'e gidiyor. Arkasından Abdullah Öcalan'a gidiyor. Eğer onlar çizmezse...
Öyle mi oluyormuş?
Evet öyle oluyor yani. Şeyde de aynı, AKP'de de aynı. Önce başbakana gidiyor. Arkasından cumhurbaşkanına gidiyor. Onlar çizmezse aday
değişik
oluyorlar. Yani
sistem.
Şimdi Beşiktaşlıların vekilini cumhurbaşkanı seçiyor. Beşiktaşlıların vekilini Abdullah Öcalan seçiyor. Yani bu demokrasi değil. Birbirimizi kandırmayalım. Eğer gerçekten demokratsa bu partiler, yönetenler, bu partiye gönül vermiş insanlarımız hukukta esastır. Herkes vekilini kendisi seçer.
Kendi seçer. Evet. Ama şunu da sormam gerekiyor burada. Bu da mesela konuşulan bir şey. Yine CHP'nin içinde konuşulan özellikle belki de serzenişte bulundukları bir şey. Mesela atıyorum bir bölge alalım. İşte üçüncü bölge ya da burası ikinci bölge. İkinci bölgeden bahsedelim. Şimdi ön seçim yapıldı.
Evet.
Ön seçim yapılırken yine seçimi yapan kimler yapıyor?
Üyeler yapıyor. Binlerce üye yapıyor.
Evet.
Sandığa gidiyor.
Evet. Bu üyeler sandığa giderken yine blok listeler çıkarıldı. İşte herkesin kendi desteklediği işte bir adayı öne çıkarmak için anlaştı.
Ne güzel bu demokrasi işte.
Bu demokrasi böyle
gruplara
oluyor mu peki?
Yani ben çok yaşadım ön seçim sürecini özellikle Şubat'taki o
ama
19 Mart'taki.
Ama siz hiçbir listede yoktunuz zannediyorum.
Işte,
şimdi, yani sizinki gerçekten...
Mahalle toplanıyor.
Evet.
40-50 kişi üyemiz.
Tamam.
Bir liste var. 12,
yok işte 10 tane kişi atıyorum
12
şurada.
Kişiden 22 kişiye kadar 12 kişiyi ortak liste tespit etmişler. Oradan bir tanesi diyor ki bu listede niye Dursun Çiçek yok diyor. İtiraz eden var mı diyor. 13. olarak Dursun Çiçek'e yazıyorlar.
Ama Dursun Bey gerçekten böyle mi ki?
Böyle. Böyle gerçekten
yani
böyle.
Mesela içinde hiç sorulmayanı da var. Yani toplanıp işte hep birlikte hadi gidiyorsunuz, gidiyoruz, şuna oy vereceğiz. Bunları işaretleyin dedikleri de olmuş mesela.
Ama işte her bölgede 40-50 bunu... tane mahalle var her ilçede. 12 ile çarpın. Hı-hı. Bir kişinin karar vereceği. Şimdi...
Yani burada biraz
parti,
demokrasi...
Parti başkanı neye göre karar veriyor? yakınlığına göre, evet, özel çıkarına göre, yani veya şeye kim çok bağlı, en kötü günde benim söylediğim yönde oy kullanır. Yani sadakat, liyakat yok, sadakat. Ama partili, ya bu milletvekili olursa bu Dursun Çiçek yarın ihtiyacım olduğunda zor günümde yanımda olur mu? Onun mukayesesini yapıyor. Bizi iktidara taşır mı? Bize oy getirir mi? Onun mukayesesini, evet, yapıyor herkes.
Bir de şey, mesela siz milletvekilisiniz ve şimdi yeniden yeni dönem içinde, evet, adaysınız. Yine aynı şekilde aynı ekiple giriyorsunuz. Tabii, seçime. Evet. Onda bir problem yok gördüğüm kadarıyla.
Şimdi, çünkü görev yapamadık. Yani evet, vekillik çok, yapamadık.
Yani Türkiye'de ilk yani böyle bir şey, tarihte.
92 yıllık tarihimizde ilk defa böyle bir meclis görev yapmadan yeni bir seçime gidiyor. Bunun da vebali.
Nasıl hissettiniz kendinizi?
İşte, yani biz de vatandaş gibi buna neden olanlara, yani başta AKP liderliği olmak üzere kinleniyoruz, kızıyoruz. Yani niye milletin sorunlarıyla uğraşmak yerine seçimle uğraşıyoruz diye. Yani insanların sorunları var, Suriye krizi var.
Bu bir zaman
var,
kaybı mı
tabii,
sizin için?
Tabii, yani 2015'i kaybettik. 2015'i kaybettik. Bir de meclis, hükümet kurması 2006'nın da başını kaybedeceğiz. Yani.
Şimdi
geçici bütçeyle yönetiliyoruz. Bunlar, evet, yani Türkiye'nin ihtiyaçları değil ki. Saray böyle istedi, seçime gidiyoruz. Belki AKP tek başına iktidar gelirse, ya öyle şey olur mu, öyle mantık olur mu? Bu, evet, hizmet yarışı.
Bir gününüz nasıl geçiyor Dursun Bey?
Evet.
Bir nasıl geçiyor? Bir gününüz nasıl geçiyor? Allah aşkına şu evet, süreçte ben görüyorum bütün milletvekili adaylarının neler yaptığını, yani takip ediyorum. Evet. Hemen hemen hepsini. Size nasıl geçiyor bir gününüz? Kendinize vakit ayırıyor musunuz? Var mı vaktiniz?
Şimdi şöyle vakit ayırabiliyorum. Bir sabah işte 8-9 genelde 9-9.30'da başlıyoruz. Hı hı. Sabah kalktığımızda kahvaltı yaparken eşimizle çocuklarımızla o arada bir zaman var. Bir de akşam işte 11-12'de eve döndüğümüzde istirahat saatine kadar kısa bir süre var. Onun dışında sabah bir başlıyoruz. Mahallelerden, toplantılardan, yayınlardan, dernek toplantılardan, kahve ziyaretlerinden koşturarak, yani yetişemiyoruz da.
Yorgun hissediyor musunuz kendisi? Yoruldunuz mu peki?
Şöyle, tabii mesleki olarak spor önem verdiğimiz için, aktif bir hayat tarzımız olduğu için, hı hı, ben hissetmiyorum ama zaman zaman bizimle beraber olanlar ben buradan sonrasında yokum, pes ediyorum deyip biz başka bir ekiple devam ettiğimiz oluyor.
Değil mi? Gerçekten yani ciddi, insanüstü bir efor harcıyorsunuz.
Bir de Türkiye, yani Şubat'tan beri seçim sürecinde.
Evet, bu ne ya? Bitmek bilmeyen bir seçim sürecindesiniz gerçekten.
Geçen sene de iki tane seçim yaşadık. Yani böyle neredeyse 12 ayda 4 tane seçim olacak. Yani bu normal değil.
Normal değil, normal, evet. Peki böyle size de sorayım. Gün içerisinde kendinizde ayırdığınız o zamanlar, küçük de bir zaman olsa, en çok ne yapmaktan hoşlanıyor Dursun Çiçek? Nedir sizi keyifli kılan, mutlu eden? Neler, evet, nelerden hoşlanıyorsunuz?
Tabii önceliğim spor. Yani, evet, ilk fırsatta böyle spor yapıp
ne yapıyorsunuz? O stresi spor yapmak derken?
Yani yüzme, kondisyon, koşu,
süper.
Basket, voleybol, hatta geçen milletvekili adayı olarak futbola
futbol oynuyor musunuz
kurdum
diyecektim.
Evet. Yani futbolda daha çok savunmada oynadım.
Kimler kaleci var? Kaleci oynadım. Kim bu arada?
Kaleci profesyoneldi ama milletvekillerinden savunmada oynadık.
Kimler var takımda?
Aykut Bey vardı. Yani 5-6 tane milletvekili, ikinci bölgenin adaylarının hepsi vardı. Yani.
Vardı. Bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir futbol takımı çıkarmak isterseniz sizin gruptan, ya da ne bileyim karışık da olabilir. Evet. Arada böyle bir ayda bir halı saha maçı yapsanız güzel olmaz mı?
Ankara'da yaparız onu. Yani normale geçersek, meclis çalışmalarına geçersek.
Vaktimiz olacak yani, o zaman diyorsunuz.
3 gün meclis çalışıyor, diğer günlerde olabilir. Tabi bu ara İstanbul'dan bir gün çalarız. Ankara'da kalacak çünkü 4 günde İstanbul'da,
evet,
bu bölgede çalışmalar
kim
yapmamız lazım.
Kim kalecilik yapar böyle bir takımda sizce?
Yani boylu postu ben yaparım.
Yapar mısın?
Aykut Bey yapabilir.
Aykut Bey.
Boylu postu ikinci bölgede var, yani bayağı kalecimiz
fark
var.
Fark etmez, 3 de, evet, olur, birinci bölgede olur.
Evet, top, evet, doğru. Ama yani, bu bölgenin adaylarını da beraber çalıştığım için
daha yakın,
daha
değil mi?
Daha fiziki ve maddi manevi güçlerini daha iyi biliyorum. O yüzden daha iyi tanıştık.
Maddi tarafına girmeyeceğim. Manevi yönleriyle ilgileniyorum
yani.
Ben şu an.
Fiziken demek,
anladım,
istiyorum. Fiziken demek istiyorum.
Evet. Kemal Bey ile aranız nasıl? Her istediğiniz gibi her şeyi konuşuyor musunuz onunla?
Evet, Kemal Bey herkese açık, herkesle görüşüyor. Hı hı. Zaten diğer partilerden temel farkımız da bu. Gidiyoruz işte özel kalemine, bir konuyu görüşmek istediğimizi söylüyoruz ve işte
vakit ayırıyor yani mutlaka.
Görüşüyoruz, dinliyor ve tepkilerine de yansıtıyor, kararlarına da yansıtıyor. Tabii normal düzene geçtiğimizde seçimlerden sonra bu fırsatları daha iyi değerlendireceğiz. Milletvekili olarak komisyonlar çalışacak, hükümet kurulacak. Vatandaşlarımızın, sivil toplumun talepleri var, istekleri var.
Çok talep geliyor mu size?
Çok var. Yani yurt isteğinden işte üniversite tercihlerine kadar esas sorun iş tabii, iş
değil mi?
Konu. Maddi yetersizlikler. Hı-hı. Mesela evladı okul kazanmış, kayda götürecek parası yok. Ama sosyal devletiz diye 13 yıldır milletin beynini şişiriyorlar. Aslında çok büyük eksiklikler var. Esas sosyal devlet işte herkesin gelir seviyesi olmayanlar için öngördüğümüz dayanışma, öngördüğümüz aile sigortasını kurumsal olarak devreye sokarsak bu tür zafiyetler, bu tür sorunlar yaşanmayacak diye düşünüyoruz. Çünkü şu an işte herkes yakınına, partilisine torpil yapıyor. Makarnayı ona veriyor. Kömürü ona dağıtıyor. Yani siyaset sadece oy almak için, oyu satın almak için yapılıyor. Millete hizmet için, eşitlik için, adalet için yapılmıyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Bunları düzeltmek için işte milletten yetki istiyoruz 1 Kasım'da.
Bu millette evet. inanıyorsunuz, size evet. yetki verecek diye düşünüyorsunuz evet. değil mi? Evet. Şimdi tabii özellikle milletvekilleri seçim öncesi biliyorsunuz genelde mesaj yoluyla, işte kendilerini evet. hatırlatmak yoluyla birçok telefonlara mesaj gönderiyorlar, işte toplantılar yapıyorlar ama seçim bittikten sonra bir anda el ayak çekiliyor. Şimdi bu da yine yapılan özellikle eleştirilerden bir tanesi. Yani seçim öncesinde hep varsınız, mesajlar yıkılıyor ama seçim bitiyor, yoksunuz diyorlar. Gerçekten böyle mi oluyor, böyle mi yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra da?
Bu süreçte benim en çok
dağıttığım şey... Bir kere mesaj çok iyi bir şey değil aslında baktığınızda. Hani.
Ama bir bilgiyi ulaştırmak hı-hı. için güzel bir yöntem. Hı-hı. Binlerce insana ulaşıyorsunuz. En çok dağıttığım şey kart, en çok talep olanlar kart. Hı-hı. Çünkü şuna inandı.
Cep numaranızı istiyorlar evet. mı?
Cep numarası var zaten. Veriyorsunuz. Ben 24 saat o ciple cevap veriyorum. Toplantı filan nedeniyle ulaşamadığımı tekrar dönüyorum. Hı hı. Zaman zaman da bu konuda iddiaya gidenler var. Yani Dursun Çiçek çıkıyormuş her telefona filan diyorlar. aralarında iddiaya gidip gece 2'de işte
arıyorlar.
Arayıp çıktığım zaman iddiayı kazandım diye bağıranlar var.
Ciddi mi? Bu sizi yormuyor mu peki Dursun Bey?
Şöyle mesela istirahatı çekildiğim saatte sessiz alıyorum. Değil sabah mi? Kalktığımda o gecede arayanları ama ısrar ederse hı-hı. demek ki diyorum bir acil ihtiyaç var. Mesela dün gece 1:30'da havaalanındaydım. Bir gencimiz aradı. Beşiktaş'ta bize dayak attılar falan dedi. Dedim hayırdır? İşte bir herhalde içki var, şey var, ters bir durum var. Ben çıkacağınızı sanmıyordum dedi ama görüştük. Dedim ben uzaktayım. Yardıma ihtiyaç varsa bazı arkadaşlara yönelim. Dedi ki yok şimdilik hallettik. Sabah görüşürüz diye bir şeyde bulundu. Dolayısıyla telefonlarımız sabit.
Sürekli
zaten ben cep telefonum alınan aynı numara. Hı hı. Hatta tutuklandıktan sonra hattı kullanmadık biliyorsunuz. Cezaevlerinde telefon yasak. Kapattırmıştık. Çıkınca
yeni telefon numaranı.
Evet korkmuşlar Ergenekon telefonu diye aynı telefon hattını alıp yola devam ettik.
Yani. Zimmetli bir telefon olmuş yani numara yani. Olarak. Tabii evet. sizin hiç unutmuyorum aylarca yıllarca bir arabanın içinde polis tarafından götürülürken bir görüntünüz Beşiktaş, var. Beşiktaş. Evet yani orada böyle bir evet. arabanın içinde bir şöyle yandan
bir profiller. De gazetecilere yakalanışımız var yine Beşiktaş'ta. Beşiktaş o yüzden özel yani. Değil mi? Geçmiş 5-6 yıllık süreçte bende çok özel yeri var. O yüzden de Beşiktaş'a yerleştik.
Evet. Beşiktaş hoş geldiniz dedik. Beşiktaş'a.
Evet, 4. Levent'teyiz.
Ne güzel Beşiktaş.
Bundan sonra hep Beşiktaş'tayız yani.
Artık bizimlesiniz evet. yani.
Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Hep beraber ölünceye kadar Beşiktaş'ta oturmaya devam edeceğiz.
O zaman Beşiktaş'ta olmanızdan dolayı şanslıyız teşekkür sizin gibi ederiz. Bir milletvekilliği olduğu için.
Ama gençleri, kadınlarımızı vardiyaya bekliyoruz. Bizden bir an önce bu vardiyayı alsınlar.
Bak değişimi duyuralım
yaratıp,
buradan.
Evet, değişimi yaratıp zaten genel başkanımız dedi. Yani bir an önce gençleşsin, siyaset gençleşsin. Çünkü gençlik demek, dinamiklik demek, değişim demek.
O zaman siyasete evet. girmek isteyen gençlere evet. buradan çağrı mıdır bu?
Evet.
CHP mi gitsinler
Hatta
diyorsunuz?
Hatta bu kurultayda bu değişiklikleri yapmak için onların desteğini bekliyorum. Birlikte mücadele edelim.
Vah. Bu tarihi bir çağrı oluyor evet. şu anda.
Belki benim yaştaşlarım bana kızacaklar bizim siyasetten uzaklaşıyorsun diye. Yok ben bu işte gönüllüyüm. Gençlerle beraberim, kadınlarımızla beraber.
Karşı çıkacaklar olacaktır olsunlar. Eminim yani. Kesinlikle.
Gerçekleri bilimi, ihtiyaçları savunmak temel görevimiz.
Kesinlikle. Bu arada süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genç, rengarenk, her açıdan
her gruptan
renkli konuşmayı bilen, ne istediğini bilen ve evet. hakkına tuttuğunu koparabilen halkın sesi olabilecek özellikle kadın ve gençleri gerçekten ve genç kadınları görmek benim de dileğim bir evet. gazeteci evet. olarak. İnşallah da öyle olur. Yani. Evet. Bırakırlar biraz yer verirler onun böyle.
Ön şartı işte ön seçim.
Değil mi?
Ön seçim.
Evet, şimdi 1 Kasım artık çok yaklaştı. Belki son bir şeyler söylemek istersiniz, bir çağrıda bulunmak istersiniz. Size şimdi, veriyorum mikrofonu.
Tamam, iki konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi, bütün partiler ön seçim yapmalı. Hatta yasal düzenleme yaparak partiler kanununda 100 milletvekili kontenjan merkez, Türkiye milletvekili, 450 her parti ön seçimle adayları sıralamalı. İkincisi tabii tatili uzattıklarını öğrendik 29
evet.
Ekim'de.
4 gün galiba olacak değil mi? Buradan da onu duyuralım. 4 evet, günlük 4 bir tatil olacak.
İnsanlarımız yani seçimi küçümsemesinler. Seçim bu ülkenin geleceği için atılan imzadır. Yarın işler ters gittiğinde işte zaten sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorumluluğun vicdan muhasebesini yaptıklarında altında kalırlar. Dolayısıyla tatili matili bırakalım. Mutlaka sandığa gidelim. Bizim partiye demiyorum. Mutlaka sandıkta iradesini ortaya koysunlar. Bu bir vatandaşlık, bir insanlık görevidir. Hı hı. Ondan sonra Türkiye kötü yönetildiğinde şikayetçi olamayız. Tatil önümüzde uzun yıllar var, uzun aylar var.
Bol bol
zaten
tatil
havalar da bozuk. Bu havalarda
yağmurlar başladı.
Yok.
Evet. Değil mi?
1 Kasım'da mutlaka sandığa gidelim. Gençlerimizin, kadınlarımızın lehine pozitif ayrımcılık yaparak sandıkta irademizi, oyumuzu gösterelim. Cumhuriyete, Atatürk'e, aydınlığa, barışa, demokrasiye güç verelim, destek verelim. Bütün dinleyicilerimizden, vatandaşlarımızdan en son talebim budur.
Diyorsunuz. Peki, geldiğiniz için özellikle çok teşekkür ediyorum ben size. Ne demek? İnşallah 1 Kasım'dan sonra belki başka bir yerde, başka bir şekilde tekrar bir röportajımız olur diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada bizi dinleyen, izleyen tüm sevgili Beşiktaşlar, İstanbul ve Türkiye'de her yerinde bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum ben de. Ben Neşe Berber. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın diyorum.
Teşekkür.
Kent gündemi, iş dünyası, yerel yönetimler, magazin, aktualite, stüdyo konukları, canlı yayınlar, Radyo Beşiktaş'ta.